Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'in 37. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sakatlık hakkında konuşacağız. Sadece sakatlık da değil, herhangi bir sebepten dolayı uzun süre spora ara verdiysen, bu hamilelik olabilir, sakatlık olabilir, sınava hazırlık, yeni bir hayat düzenine geçme olabilir. Uzun bir aradan sonra tekrardan antrenmanlara nasıl başlaman gerekiyor? Bu benim en sık aldığım sorulardan bir tanesi. O yüzden bununla alakalı detaylı bir bölüm çekmek istedim. Özellikle de sakatlıktan sonra antrenmanlara nasıl dönülmesi gerektiği hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu konuda gerçekten büyük bir bilgi eksikliği var. Ayrıca sakatlık mental anlamda da zor bir süreç. Sakatlığın çeşidine bağlı olarak yeteneklerini kaybediyorsun. Ayak bileğini burkmuş olabilirsin, bacak çalışamıyorsundur. Kolunu kırmış olabilirsin, omzunu incitmiş olabilirsin, kasını yırtmış olabilirsin. Bütün bu sebepler senin kaldırdığın ağırlıkları, antrenman performansını ciddi anlamda düşürecek. Nasıl bir rota izlemen gerekiyor? Antrenmana gittiğinde ne tarz bir antrenman yapman lazım? Bütün bunların detaylarından konuşacağız. Bu bölümde anlattıklarımı harf harfine uygularsan sakatlıktan önceki halinden daha güçlü olman mümkün. Tekrardan eski performansına, güç kapasitesine kavuşmak, fiziksel olarak da istediğin görüntüye ulaşmak bu anlattığım aşamalardan geçiyor. O yüzden dikkatlice dinleyip hayatını uygulamaya çalış. Sakatlanana kadar gerçekten sanki sana böyle hiçbir şey olmayacakmış gibi hissediyorsun. Ciddi ağırlıkların altına girip saatlerce antrenman yapıp tehlikeli pozisyonlara sokup kendini çok da mantıklı olmayan riskler alıyorsun, vücudunun sınırlarını zorluyorsun. Isınmadan antrenman yapıyorsun, bu sakatlıkların en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yine bir diğeri kas esnekliği, eklem hareket kabiliyeti yeterli olmadığında, kendini alışık olmadığın pozisyonlara ağırlıkla sokmaya çalıştığında vücudun zayıf yerden patlak vermeye başlıyor. Tabii sakatlandıktan sonra iş işten geçiyor. Yani bunu sert bir şekilde, acı bir şekilde öğrenmiş oluyorsun. Her ne kadar zor bir süreç olsa da sakatlık insana gerçekten çok ciddi şeyler öğretiyor. Her şeyden önce olgunlaşıyorsun. Vücudunu tanıyorsun, sınırlarını biliyorsun. Vücuduna karşı çalışmaktan ziyade vücudunla işbirliği halinde vücudunun sana verdiği mesajları algılamaya çalışıyorsun. Bütün bunlar çok önemli yetenekler çünkü sen vücudunu dinlemediğinde vücudun da seni dinlemeyecek. Sana gönderdiği ağrı ve acı sinyalleriyle aslında bas bas bağırıyor fakat biz vücudumuzun dilinden anlamadığımız için o mesajları görmezden geliyoruz. Uzun vadede de bunlar biriktikçe bir yerde patlak veriyor. Ben hayatımda 10 yıl üzerinde antrenman yapan ve hiç sakatlanmamış birini tanımıyorum. Sakatlık sürecin bir parçası. Tabii ki sakatlanmadan antrenmanlarımıza devam edebilsek çok iyi ama hepimizin içinde bir ego var. O ego vücudumuzun bize vermeye çalıştığı mesajları görmezden geliyor. Ben de aynı şekilde iki tane ciddi sakatlık geçirdim. Bir tanesi uzun süre güreş yaptıktan sonra belimde fıtık başlangıcı oldu. İkincisi de bench press yaparken göğsüm ve bisepsim yırtıldı. İki sakatlık da bana çok şey öğretti. Bunlar bildiğin ciddi bir travma. Herkes sana sobanın sıcak olduğunu söylüyor ama sen dokunmadan inanmıyorsun. Ama şöyle de bir şey var. O sobaya bir kere dokunursan ikinci kez dokunma ihtimalin gerçekten azalıyor. Çünkü yaptığın hatanın iliklerine kadar farkına varıyorsun. O yüzden ben bu anlamda aslında sakatlıkları çok değerli bir süreç olarak görüyorum kişisel gelişim için. Alacağın bir sürü derslerle dolu bir süreç olacak. İki sebepten dolayı sakatlanmış olabilirsin. Birincisi gerçekten hiçbir fikrin olmayabilir. Hani bilmiyorsundur, onu yaptığında sakatlanacağından hiç haberin yoktur. Bilinçsiz bir şekilde kendini zorluyorsundur, işte girmemen gereken pozisyonlara giriyorsundur, sakatlanıyorsundur bir şekilde. İkincisi de sakatlanacağını tahmin etmene rağmen vücudunun kapasitesini gereğinden fazla görmen. Egonun peşinden gitmen, gereksiz risk alman, bazı şeyleri çok hafife alman. Bir de uzun süredir antrenman yapan insanların acı toleransı gerçekten çok fazla oluyor. Acı toleransın fazla olduğunda ister istemez hissettiğin acıyı da hafife alabiliyorsun. Bu gelişim için aslında güzel bir şeymiş gibi görünse de bazen çok tehlikeli olabiliyor. İşte acı yok Rocky, go hard or go home mentalitesiyle basıyorsun. Kaslarında o yanmayı hissediyorsun, ağrı, sızı, eklem ağrıları baş göstermeye başlıyor. Fakat senin acı toleransın çok yüksek olduğu için aslında sen 10 şiddetinde bir acı hissetmen gerekirken 2-3 şiddetinde bir acı hissediyorsun. Dolayısıyla diyorsun ki hani tamam devam edebilirim, bir sıkıntı olmaz. İşte tam bu noktada vücudunun o acı skalasını çok iyi algılaman lazım. Nerede durman gerektiğini bilmen lazım. Bu da bu vücutta vakit geçirdikçe işte sakatlandıkça yavaş yavaş öğrenilen bir süreç. Yaşayarak öğrenilen bir süreç. Bu videoyu izliyorsan ve hala hiç sakatlanmadıysan çok şanslısın. İnşallah bunları uygularsın. Sakatlandıysan da aramıza hoş geldin. Bu bölümde konuşacaklarımızı harfi harfine uygulayarak tekrar sakatlanma riskini ciddi anlamda azaltabilirsin. Özellikle de bu spor branşlarında biraz böyle sanki hani karı gibi ağlama böyle mentalitesiyle biraz fazla hafife alınıyor. İşte ben 7 yıl güreş yaptım. Güreş yaparken bazen arkadaşlarımızın diz kapağı çıkıyordu. Yani daha ne olabilir? İşte hoca diz kapağını yerine takıp hadi antrenmana devam et falan diyordu. Zaten kulak kırığı çok yaygın bir şey. İşte oram buram ağrıyor diyorsun. Ya ısın geçer. Hani bunlar çok daha mantıklı yaklaşımlar değil sakatlığın önüne geçmek için. Vücudunu senden daha iyi hiç kimse bilemez. Sana anlatmak istediği mesajları düzgün bir şekilde okuyup algılayabilirsen sakatlanmadan uzun yıllar antrenmanlarına devam etmen mümkün. Şunu aklından hiçbir zaman çıkartma. Vücudumuz bize ne yapmamız gerektiğini her durumda mutlaka anlatıyor, söylüyor. Sadece biz bunu algılayamıyoruz. İşte bazen aç hissediyorsun ama inatla yemek yemiyorsun işte kilo almamak için. O açlık duygusunu, vücudunu sana anlatmaya çalıştığı şeyi bastırıyorsun, görmezden geliyorsun. Ya da bunun tam tersi, doydun ama hala da işte tatlı ye, çerez ye, onu ye, bunu ye televizyon karşısında kalori tüketmeye devam ediyorsun. Çok ağır kilo kaldırıyorsun, eklemlerin ağrıyor, artık sana hani dur diyor. Ama işte sen biraz ısınıp tekrardan zorlamaya devam ediyorsun. Ya da işte serbest ağırlık yerine makinalara biraz hareketi değiştirip aynı stresi farklı pozisyonlarda kasa bindirmeye devam ediyorsun. Hani bunların hepsi sınırlarını zorlamak. Vücudun sınırlarını bu şekilde zorladığında mutlaka ama mutlaka bir yerde patlak verecektir. İşte bu obeziteyle sonuçlanabilir, hormonal dengesizliklerle sonuçlanabilir, ciddi bir eklem bağ dokusu sakatlanmasıyla sonuçlanabilir. Bunun bedelini bir şekilde ödeyeceksin. Bir de zaten günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle sosyal medyada kendine idol olarak gördüğün kişinin söylemlerini kendi hislerinin önüne koyma ihtimalin mümkün. Kendi hislerinle başkasının söylemleri arasında ikilemde kalırsan bu kişi kim olursa olsun yani doktor olabilir, antrenör olabilir hiç fark etmez. Her zaman kendi hislerine yönel. Ya senin vücudunu senden daha iyi kimse bilebilir mi? Bir şey sana ağrı veriyorsa, kötü hissettiriyorsa yapma onu. Ama tabii şimdi burada girmek istediğim başka bir konu da var. Ağrının da çeşitleri var. Belli noktalarda tatlı tatlı zorlaman gereken ağrılar var. Ve hissettiğin anda uzaklaşman gereken ağrılar var. Bunların arasındaki farkları da birazdan konuşacağız. Ben bir antrenör olarak üyelerimle çalışmaya başladığımda öncelikle bir assessment yapıyoruz değil mi? İşte hareket kabiliyetini görüyoruz. Ondan sonra konuşuyoruz. Amaçlarını öğreniyorum. Bir yağ oranı testi yapıyoruz. Ne kadar kas kütlesi var, yağ kütlesi var bunu görüyoruz. Nereden başladığımızı biliyoruz. Daha sonra nereye gitmek istediğimizi belirleyerek, bir rota çizerek, bir antrenman programı belirleyerek hafta hafta ay ay bu kişinin başladığı konuma göre, gitmek istediği yöne göre detaylı bir planlama çıkarıyoruz. Bu noktada aslında ben sadece bir rehber olarak görev yapıyorum. Benim asıl amacım çalıştırdığım kişinin duygularıyla olan bağlantısını güçlendirmek. İşte antrenmana geldiğinde soruyorum. Enerjin nasıl? Dün gece uykun nasıldı? Sindirimin nasıl gidiyor? Antrenmandan sonra nasıl hissediyorsun? Bu hareketten sonra hangi kaslarını hissettin? Aldığım feedbacklerle onu sağlıklı bir şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Tam bu noktada da acı tanımlamalarını yapıyoruz. Ağırlığı kaldırdıktan sonra bir yanma hissettiğinde mesela o yanmanın normal olduğunu, aslında kas liflerine kan pompalandığını ve hacminin genişlediğini, bunun kas gelişimi için gerekli olduğundan bahsediyorum. Ama deadlift yaparken, belini kamburlaştırdığında, ağırlığı kaldırırken belinde bir ağrı hissettiğinde bu acının hissedilmemesi gereken bir acı olduğunu, iki acı arasındaki farkı ona anlatmaya çalışıyorum. Daha önce bu duyguları hissetmemiş insanlar bunların arasındaki farkı bilmiyor. Hangi acının üstüne gitmen gerektiğini, hangi acıdan kaçman gerektiğini bilirsen hem sakatlanma riskini azaltmış olursun hem de gelişimine sağlıklı bir şekilde devam edebilirsin. İşte ben o haftaki, o ayki antrenman programlamasını belirliyorum. Set set, hareket hareket, tekrarlar, dinlenme süreleri, kaldıracağımız ağırlıklar onlar bunlar. Ama bu sadece bir plan. Biz her antrenmanda bunu uygulamak zorunda değiliz. Eğer sen antrenmana aç gelirsen, bir gün öncesinde bir şekilde uyumamışsan ya da o gün çok fazla stresli bir gün geçirmişsen antrenmanın şiddeti doğrudan düşmesi gerekiyor. O gün senin daha hafif bir antrenman yapman daha az gelişeceğin anlamına gelmiyor. Senin gelişimini böyle bir kova, bir bardak gibi düşün. Herkesin bir gelişim kapasitesi var. Sen bu bardağı az yemek yediğinde biraz doldurmuş oluyorsun. İşte az uyku aldığında biraz daha dolduruyorsun. Stresli bir gün geçirdiğinde, sindirim sıkıntıları yaşadığında biraz daha doldurmuş oluyorsun. Dinlenmeden antrenmana geldiysen, hala daha kas ağrıları hissediyorsan, o bardak bildiğin ağzına kadar dolu. Ben buna daha fazla su ekleyemem ki. Senin de bana yardımcı olman lazım. Antrenmana gelmeden önce yeterli kaloriyi, yeterli makro besinleri vücuduna sokman lazım. Güzelce uyuyup dinlenmen lazım. Sen bardağı bana ne kadar boş getirirsen ben o kadar üzerine ekleyebilirim. Zaten benim bu noktada antrenör olarak bir rehber olarak değerim de bu noktada başlıyor. Sana her seferinde doğru dozu vermeye çalışıyorum. İşte sen doktora niye gidiyorsun? Doğru ilacı almak için, doğru dozajı sormak için değil mi? İlaçla zehir arasındaki fark tamamıyla miktar. İşte senin için iyi gelecek bir hapı bir tane aldığında iyileşebiliyorken 10 tane aldığında belki ölebiliyorsun. Aynı şekilde sen antrenmana geldiğinde gelişmen için gerekli olan bir doz var. O dozu aldığında sen gelişimine devam edebileceksin. O dozdan fazlasını aldığında faydadan çok zarar getirecek sana. Şimdi sen sakatlandığında fizyoterapiye gidiyorsun. Fizyoterapide sana yaptıkları şey ne? İlk önce o kaybettiğin hareket acısını sana geri kazandırmak. Herhangi bir sakatlıkta yapman gereken ilk aşama, diyelim işte ben göğsümü yırttım, kendimden örnek vereceğim. Sen de kendine pay biçebilirsin buradan. Uzun süre kolumu açamadım. Buradaki kas koptu, bisepsimden bağlanan kas koptu. Ne oldu benim ilk yapmaya çalıştığım şey? Öncelikle ağrısız, sızısız kolumu yana kadar normal eski halinde kaldırabildiğim kadar başıma kaldırmaya çalışmak oldu. Benim ilk amacım buydu. Bunu yapmadan herhangi bir şekilde ekstra stres yükleyemem vücuduma. Çünkü vücudum hazır değil daha. İlk önce daha optimal seviyede hareket edemiyor ki nasıl ben buna stres yükleyeyim. Fizyoterapistlerin de yaptığı tam olarak bu. Sen işte ayağını burkmuş olabilirsin, dizinde bir sakatlık yaşamış olabilirsin. Öncelikle senin ağrısız, sızısız squat yaparken bu noktaları hissetmemen gerekiyor. Tamam güzel, acısız, sızısız, rahat bir şekilde hareket ettik ilk başta. İkinci aşamamız ne? Bu tekrardan kazandığımız hareket acısında stabiliteyi, gücü arttırmaya çalışıyoruz. İşte bu rehabilitasyon olarak geçiyor. Fizyoterapide bunu tam olarak yapmıyorlar. Yani ilk başta sana o hareket acısını kazandırıyorlar. Sonra sana belli başlı hareketler verip bunları uygulamanı, kendi kendini güçlendirmeni istiyorlar senden. Tabii farklı durumlarda sigortan bunu karşılıyorsa hala doktor eşliğinde antrenmanlara devam edebilirsin. Fakat büyük kısmı bu şekilde oluyor. Aslında seni kendinle baş başa bırakıyorlar. Bu noktada da sen nasıl antrenman yapman gerektiğini bilmezsen, artık ağrı hissetmiyorum, tekrar ağırlıklarıma, eski rutinime geri dönebilirim dersen, ciddi bir şekilde tekrardan o zaten narin olan bölgeyi zedelemiş, hasara maruz bırakmış oluyorsun. Ve ikinci kez bu sakatlıktan iyileşme ihtimalini gittikçe zorlaştırıyorsun. Bunu şöyle düşünebilirsin. Mesela diyelim kolunu kırdın, değil mi? 6 ay boyunca alçıda kaldı. Alçıdan çıkarttığında ne oluyor? Parmaklarını oynatırken bile sanki hani o kol senin kolun değilmiş gibi. Artık o kaslarının, eklemlerinin olan kontrolü zayıflatmışsın. Ne oluyor? Zaten biz bunu kullanmadığımızda kaybediyoruz. Bu kadar basit. Vücudumuz kullanmadığımız şeyi direkt harcar. İşte o kolunu kullanmıyorsun 6 ay, oradaki kasların atrofiye uğruyor. Aktif etmediğin kası vücut niye tutsun? Ekstra enerji, ekstra yük vücuduna. Sen o kası tutmak için bir sebep yaratmadığın sürece vücudunda, o kası vücudun harcar. O bağlantıyı, koordinasyonu yine aynı şekilde harcar. Sen şimdi bu 6 aydan sonra kolun alçıdan çıktığı, ne yapman gerekiyor? İlk başta hareket kabiliyetini kazanmaya başladın. Daha sonra kaslarınla olan bağlantını güçlendirmeye çalışıyorsun. İşte izometrik kasılmalar yapıyorsun, direnç bantlarıyla hafif hafif eski kaldırdığın hareketlerin paternini çok hafif dirence maruz bırakarak vücuduna tekrardan hatırlatmaya çalışıyorsun. Sen sağlam kolunla 5 tekrar biceps curl yapıp kasını direkt hissedebiliyorken bu sakat kolunla 3 set yapsan bile eskisi kadar hissedemediğini göreceksin. Çünkü o bağlantı, nörolojik bağlantı tamamıyla zayıfladı. Bu nörolojik bağlantıyı da şöyle düşünebilirsin. Sürekli olarak kapının önüne kar yağdığını düşün. Sen kürüyorsun. Kürediğin zaman, yani kolunu aktif ettiğin zaman nörolojik bağlantı güçlü. Yani nöronlar nereden gidip gelmesi gerektiğini biliyor. Ama sen küremeyi bıraktığın zaman kar yağmaya devam ediyor. Bir süre sonra yol kapanıyor. Aynı şekilde sen bu kolu kullanmadığın zaman o nörolojik bağlantı bir süre sonra zayıflıyor. Senin sinir sistemin nasıl hareket etmesi gerektiğini unutuyor. Tekrardan öğretmen gerekiyor. Bu öğrenim sürecindeki direnci de kademeli olarak arttırman gerekiyor. Zaten 19. bölümde izometrik kasılmaların faydalarından bahsetmiştik. Fizyoterapideki kullanımından bahsetmiştik. Aynı şekilde 35. bölümde direnç bantlarının sakatlıklarda nasıl kullanılması gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsettim. O bölümleri de izleyerek detaylı bilgiye ulaşabilirsin. Bu uzun süreden sonra ağırlık kaldırdığında hissedeceğin bir diğer duygu sallantı. İşte bu sakat kolundan yine örnek vermeye devam edelim. Direnci biraz arttırdığında böyle kolunun zangır zangır titrediğini göreceksin. Ya da işte uzun süre spora ara verdin. Tekrardan aynı ağırlıkla bench press yapmaya çalışıyorsun. Bench'i böyle yukarı kaldırırken zangır zangır yine titrediğini, böyle nöronlarının kaslarını kasmak için gönderdiği emirlerde kesintiye uğradığını göreceksin. Çünkü biz aslında sinir sistemimiz bizim kaslarımıza elektrik sinyali gönderiyor kasılması için. Bu elektrik sinyallerinin sürekliliği, hızı, akışkanlığı, sıklığı, ne kadar ağırlık kaldırabildiğimizi, bu ağırlığın ne kadar pürüzsüz bir şekilde kalkacağını belirliyor aslında. sen uzun süre bu yeteneği kullanmadığında, yani ben bu kasıma nörolojik sinyalleri uzun süre göndermedim. 6 aydan sonra tekrardan göndermeye başlıyorum. E ne oluyor? Mesajlar böyle biraz kesintiye uğrayarak gidiyor. Sende böyle titreme oluşuyor ister istemez. Şimdi bunu geliştirmek de, bu bağlantı iletişimi tekrardan güçlendirmek de zaman alıyor. O yüzden burada direncin kapasitesini çok iyi ayarlamak lazım. Amacımız direncin şiddetinden ziyade sıklığı, içten kasılma yaratmaya çalışıyoruz. Sen içten kendini sabitleyemediğin, kasamadığın pozisyonda dıştan direnç yüklersen vücudun patlak verir, tekrardan sakatlanırsın. Yani senin ilk önce bu kolundaki kasları hiçbir dışarıdan dirence maruz bırakmadan kendi zihin kontrolünle kasman gerekiyor. İşte bacağını mı sakatladın mesela? Bacağını oturarak hiçbir şey yapmıyorken kasamıyorsan, o bağlantıyı kuramamışsan, ekstradan ağırlık yüklemen o bacağı daha da kötü yapacak. Ve aynı zamanda şöyle bir şey olacak. Sen şimdi o kolunun, bacağının her neresiyse sakatlık, tolere edebileceği direncin üzerinde direnç uyguladığında güçlü kaslar daha fazla yükü devralmaya başlayacak. İşte mesela benim sağ kolum sakat ama biceps curl yapıyorum. Şimdi sol kolum hareketi biraz daha fazla devralıyor. Omzum yine aynı şekilde, trapezlerim hareketin yükünü paylaşıyor değil mi? Bacağım da yine aynı şekilde. Benim bir dizimde ağrı varsa, ben squat yapıyorsam barla, bir tarafa daha fazla yüklenmeye başlayacağım. Bir süre sonra kalçamda dengesizlikler oluşmaya başlayacak. Bacaklarımın arasındaki farklar gittikçe artmaya başlayacak. Kas kapasitesi, simetri, bunların hepsi daha da abartılı hale gelmeye başlayacak. Şimdi senin bu sakat tarafında yeni gelişmekte olan kaslarınla bağlantın zayıf. Aynı zamanda bu kasların direnç toleresi düşmüş. Çok daha hızlı yoruluyor. Hızlı yorulunca yorulmayan kaslar direkt devreye giriyor. O yüzden sen uzun antrenman yaptığında, ağır kilolar kaldırdığında, ağır derken çok ağır olmasına da gerek yok. Sakatlıktan yeni çıktığın için çok hafif bir kilo bile aslında bu süreçte sana ağır gelebilir. Patlayıcı hareketler yapmak, işte hızlı bir şekilde hareket ettiğin anda bu kaslar zaten yeni yeni tekrardan gelişmeye başlıyor. Hızlı bir şekilde kasılmaya henüz hazır değil. Hızlı hareket ettiğin anda güçlü taraf bütün stresi devralacak. O yüzden bu süreçte, iyileşme sürecinde temponu ciddi anlamda düşürüyorsun. Bu en önemli detaylardan bir tanesi. Hangi hareketi yapıyorsan yap, mümkün olduğunca yavaş, kontrol ederek ağırlığı kaldırıyorsun. Bu çok hafif bir dumbbell olabilir, direnç bandı olabilir, hiç fark etmez. Vücut ağırlığına squat yapıyorsun diyelim. Çok hafif, 4 saniyede, 5 saniyede aşağı iniyorsun, yavaş yavaş tekrar yukarı kalkıyorsun. Hızlı hareket ettiğin anda bu kaslarınla olan bağlantıyı kaybedeceksin. Güçlü taraf direkt devralacak, uzun vadede dediğim gibi postürel sıkıntılara kadar gidebilir. İlk başta hareket açımızı geri kazandık. İkincisi, kas-zihin bağlantısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için de izometrik kasılmalar, direnç bandı ve yavaş tempo. Ben zaten bu yüzden tükenişe gitme antrenmanlarını bu noktada desteklemiyorum. Çünkü tükenişe gittiğin anda güçlü kaslar hareketi devralmaya başlıyor. İşte sen biceps curl yaptığını zannediyorsun belli bir tekrardan sonra, ama aslında tamamıyla trapezlerin, omzun, belin hareketi devralıyor. Halbuki tükenişten 2-3 tekrar önce dursan, bıraksan hareketi, fazla set yapsan o kası çok daha etkili bir şekilde geliştirmen mümkün. Bu sakatlık sürecinde tükenişe yaklaşmıyorsun bile. Yani minimum 3-4 tekrar tükenişten uzak dur. Fazla set yap, sık antrenman yap ama hiçbir şekilde tükenişe yaklaşma. Şimdi genellikle spor salonlarında yeni bir üye kayıt olduğunda onlara bir fitness assessment ücretsiz olarak kredisi verilir. Bir de birebir antrenörle çalışma. Bu süreçte de antrenörler satış yapmaya çalışır. En azından bu benim çalıştığım spor salonunda bu şekilde. Şimdi bazen böyle hani belli bir fizik kapasitesine ulaşmış, kendi bildikleriyle kas yapmış insanlar hani geliyor, bu ücretsiz hizmetten faydalanmak istiyorlar. Bu insanların da bazılarında böyle bir ön yargı olabiliyor. Hani sen hani bana ne öğretebilirsin ki işte falan. Benim oradaki amacım insanlara yardımcı olmak. Hani kimseyi böyle yetersiz göstermeye çalışmıyorum. Ama bunu sezdiğim zaman, hani karşımdaki insanın benim bilgimi küçümsediğini algıladığım zaman, onlara böyle bir ufak ders vermek istiyorum. Şu şekilde, işte bu fitness assessment seansında ne yapıyoruz? Öncelikle onların amaçlarından konuşuyoruz. Daha sonra 9 tane ana hareket var, eklem, onların hareket kabiliyetini ve kalitesini ölçüyoruz. Bunun puanlamaları var, her hareketi puanlıyorum. Buna göre bir antrenman programı çıkarıyorum. Çünkü bazı hareketleri bazı eklem hareket kabiliyetine sahip olan insanlar yapabiliyor sadece. Aynı zamanda resting heart rate'ini ölçüyoruz. Yani dinleniyorken, hiçbir şey yapmıyorken kalbinin ne kadar hızlı attığını ölçüyoruz. Bu bana kardiyovasküler kondisyonunun yani kalp kondisyonunun ne kadar iyi olduğunu anlatıyor. İşte cardiac output olarak geçiyor bu. Ne demek? Yani senin vücudunun fonksiyon gösterebilmesi için kalbin kas sonuçta kasılıyor ve belli bir miktar unit kan pompalıyor sisteme, değil mi? Şimdi senin kalbin ne kadar güçlü kasılırsa tek kasılışta çok daha fazla kanı sisteme dahil edebiliyor. Senin belli bir performansı gösterebilmen için ihtiyacın olan kan miktarı belli. Kalbin bunu 10 kasışta da sağlayabilir, 20 kasışta da sağlayabilir. Bu kalbinin ne kadar güçlü kasıldığıyla alakalı. Ne kadar güçlü kasılırsa tek kasılışta o kadar daha fazla kanı sisteme pompalayacaktır. Şimdi resting heart rate'i de yani hiçbir şey yapmıyorken kalp atım ritmi düşük olan insanların kalbi genellikle çok güçlü kasılıyor. O yüzden çok fazla çalışmasına gerek yok. O yüzden bu insanların kondisyonu daha iyi oluyor. Genellikle işte kardiyovasküler hareketler yaptıklarında ya da yoğun kalp ritmini arttıracak hareketler yaptıklarında kalp güçlü kasıldığı için çok fazla yorulmadan seni rahat bir şekilde destekleyebiliyor. Neyse işte ben bütün bu verileri topladıktan sonra bir antrenman programı çıkarıyorum. Sonra ikinci seansı aramızda kararlaştırıyoruz. İkinci seansa geldiğinde de birebir ders oluyor. O ders de ücretsiz. Şimdi ben bu kişinin bütün zayıf noktalarını biliyorum. Assessment boyunca bütün hareketleri not aldık. İşte resting heart rate'ini biliyorum vesaire. Dolayısıyla bu kişinin zayıf noktalarına yönelik bir antrenman programı hazırlayıp ona aslında çok da bir şey bilmediğini rahat bir şekilde kanıtlayabiliyorum. Mesela işte sürekli makinalarda çalışarak sırt kaslarını geliştirmiş bir arkadaş diyelim. Normalde kaldırdığı ağırlıkların yarısından daha azını serbest ağırlıklarla değişik pozisyonlarda kaldırarak aslında ne kadar güçsüz olduğunu, hareket açısının ne kadar yetersiz olduğunu ona rahat bir şekilde gösterebiliyorum. Yani sen şimdi omuz presi sürekli yarım yaptıysan, şu açıda yani omzunu yukarı kaldırdığın o 10-15 derecelik açıda çok zayıfsın çünkü o açıyı hiçbir zaman kullanmadın. Kas kapasiten ona göre evrildi, dolayısıyla eklem hareket kabiliyetinde ona göre. Sen çok hafif bir kiloyla full açıda çalıştığın anda normalden çok daha hızlı bir şekilde tükenişe uğrayacaksın. İşte normalde 30 kiloyla omuz presi yapıyorsan bu şekilde 15 kiloyla full açıda çalıştığında aynı tekrar aynı seti yapsan bile çok daha fazla yorulduğunu göreceksin. Yani antrenmanın ilk 30 dakikasında 40 dakikasında bu tarz zayıf noktalara yönelik hareketleri belirleyip çok daha hafif kilo kaldırarak aslında bu arkadaşın her şeyi bilmediğini ona çok net bir şekilde kanıtlayabiliyorum. Hatta bu şekilde birçok özel ders sattım. Şu an çalıştırdığım bu zihniyetteki birçok arkadaş var. Bazıları hani bunu kabulleniyor, gerçekten sana saygı duyup öğrenmeye çalışıyor, senden özel ders almak istiyor. Bazıları da aslında çok bir şey bilmediğini anlıyor fakat özel ders almayı tercih etmiyor. Artık onlara da tabii saygımız sonsuz. Hayatının hangi alanında olursa olsun, eğer yaptığı işi uzun süredir yapan bir insanla muhatap oluyorsan, lütfen hani onun bilgisine saygı duy. Bu insan şans eseri o konumda değil. Hayatının büyük bir kısmını hani boş yere o işe vermemiş. Mutlaka senden daha fazla biliyordur. Saygı duyarak ondan bildiklerini öğrenmeye çalış. Bu sakatlıktan sonraki sürecin en zor kısımlarından bir tanesi, önceden şimdi sen çok fazla ağırlık kaldırıyordun, performansın çok iyiydi. Fakat zincir zayıf halkasından koptu. Şu an tekrardan rehabilitasyonuna eski gücünü kazanmaya çalışıyorsun. Bu süreçte en zorlanacağın şey kendini frenlemek olacak. İşte senin kolun, bacağın, oran buran çok güçlü olabilir. Yani zincirin halkaları kalın kalın olabilir. Ama o zincirin halkalarından bir tanesi ince olduğunda oradan kopuyor işte. O yüzden senin spesifik bir alanda ne kadar güçlü olduğunun hiçbir önemi yok. Genel anlamda güç kapasitenin ne kadar dengeli olduğu, mobilitenin ne kadar iyi olduğu, esnekliğinin ne kadar iyi olduğu bunlar önemli. Bunu böyle bir üçgen, dörtgen, artık kaçgen düşünmek istiyorsan öyle düşünebilirsin. İşte gücü karenin bir köşesinde düşün, güç ve kas kapasitesi. Diğer köşesinde ne kadar mobil olduğun, esnekliğinin ne kadar iyi olduğu. Diğer köşesinde ne kadar stabil olduğunun, performansının ne kadar iyi olduğunu vesaire. Bunların hepsi farklı köşelerde. Sen birine çok fazla yaklaştığın zaman ister istemez diğerlerinden uzaklaşıyorsun. Dolayısıyla sakatlanma riskin oralarda artıyor. Yani sen sürekli ağır kilo kaldırmaya çalıştığında, mobilitene, esnekliğine dikkat etmediğinde oradan patlak vereceksin. Sürekli olarak mobilitene, esnekliğine odaklandığında, hiç kaslarını aktive etmediğinde, bunu yogacılar ya da işte genellikle sürekli pilates yapan kadınlar çok yapıyor. Hani esnekliğe, mobiliteye çok fazla odaklanıyorlar. Ama kas güçlü değil, eklemi sabit tutamıyor. En ufak bir dirençte kas yırtığı ya da çeşitli sakatlıklarla yüzleşebiliyorlar. Yani burada dengeyi kurmak çok önemli. Bu yetenekler arasındaki genel denge senin ne kadar sakatlıklara karşı dirayetli olduğunu belirleyecek. Zaten tam olarak bunu yapmak zor. Yani işte bu ciddi bir kişisel farkındalık ve disiplin gerektiriyor. Güçlü olduğun alanı bırakıp güçsüz olduğun alana odaklanmak bu gerçekten zor. İşte sürekli olarak ağır kilolar kaldıran bir adamın belli bir misyonu var. İşte belli bir ağırlığa ulaşmaya çalışıyor mesela. Ama gerçekten o hedefine sağlıklı bir şekilde ulaşmak istiyorsa zaman zaman geri adım atıp bir süre mobilite hareketleri yapıp işte ağırlıklarını düşürüp tekrarlarını arttırması şart. Bunu yapmadığında bir süre sonra eklemlerin seninle konuşmaya başlayacak ve bu konuşmayı görmezden gelirsen sakatlık yaşama ihtimalin yüksek. İster istemez her zaman iyi olduğumuz alanlara daha fazla yönelme eğilimindeyiz. Aynı şekilde bunu sürekli olarak kardiyo yapan insanlarda da görebilirsin. İşte hep kardiyo antrenmanı yapıp direnç antrenmanından uzaklaşıyorlar ya da sürekli direnç antrenmanı yapıp kardiyoyu tamamen görmezden gelen insanlar da aynı şekilde. Ağırlık antrenmanlarında iyi oldukları için fitness ve sağlığın diğer alanlarını görmezden gelebiliyorlar. Senin kalbin de sonuçta bir kastan oluşuyor. Kalbini de antrenman etmen gerekiyor. Az önce bahsettiğim cardiac output, resting heart rate bunların hepsini genel seviyede geliştirdiğinde sağlıklı bir birey olacaksın. Bu konudan bahsetmek istiyorum çünkü bunun ne kadar bildiğinle hiçbir alakası yok. Ben bu sektörün içindeyim yıllardır ve sürekli yüzlerce insanı çalıştırmış tecrübeli antrenörlerle iç içeyim. Bu insanlar herkesten daha iyi bilmesine rağmen bu hataları yapıyorlar. İşte daha geçen gün salonumuzdaki bir antrenör, adam 15 yıldır başkalarını çalıştırıyor, fiziği de çok iyi. Squat, deadlift ve bench press'te kaldırdığı ağırlıkların toplamını belli bir rakama ulaştırmaya çalışıyor. İşte onun için çabalarken, kovalarken dizini çok ciddi bir şekilde sakatlamış. Zaten diz sakatlıklarının büyük bir kısmı ya ayak bileğinden ya da kalça ekleminin yeteri kadar hareket etmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü diz oynar bir eklem değil. Senin ayak bileğin oynuyor, kalçan oynuyor ama dizin sadece flexion extension yapıyor öne geriye. Dolayısıyla dizinden sakatlanıyorsan ya ayak bileğinde bir problem var ya da kalçanda bir problem var. Olması gereken pozisyona ağırlık altında girmediğinde diz patlak veriyor. Hani bunların hepsini o da biliyor ama işte dediğim gibi ego. Bunu bastırmak gerçekten ciddi bir disiplin ve kişisel farkındalık gerektiriyor. O yüzden ne kadar bildiğinin hiçbir önemi yok. Uyguluyor musun, uygulamıyor musun bu önemli. Bunu da ben de kişisel olarak birçok kez yaptım bu hataları. O yüzden bu süreçte herkes eşit. Kendine söz geçirebilen, egosunu bastırabilen kazanır. İşte bu iyileşme sürecinde rehabilitasyonda sakatlıktan sonra ya da uzun bir aradan sonra yapacağın basit hareketler, işte izometrik kasımlar, direnç bantları böyle çok kolay, basit ya da sıkıcı gibi görünse de sana boşa kürek çekiyormuşsun hissi yaratsa da aslında senin amaçlarına ulaşmanda, daha hızlı istediğin noktaya gelmende sana yardımcı olacak. Dediğim gibi o dört noktanın karenin her zaman ortasında bulunmaya çalış. Bir tarafa çok fazla yaklaştığında zaman zaman diğer tarafları da ziyaret ettiğinden emin ol. Bunu vurgulamak istiyorum çünkü ben bu sektörde kronik olarak sakat olan insanla çok tanıştım. İşte adam bunu artık kendine normal bir norm olarak kabul etmiş. Ya tabii erkek adam hani sakatlanır, çalışıyorsan sakatlanırsın. Ağrısız yaşamak nedir bunu bilmiyor. Gerçekten üzülüyorum bu insanlara. Yani bu durumu kabullenmiş, işte diz ağrısıyla yaşamayı öğrenmiş, squat yapmıyor sürekli işte leg extension'dır, leg curl'dur bu tarz hareketler yaparak bacaklarını çalıştırmaya devam ediyor. Artık onu kabullenmiş, hiçbir zaman squat yapamayacağını, ağrısız bir şekilde çömelemeyeceğine inanıyor. Yine aynı şekilde deadlift yapmayı bırakmış çünkü sürekli belinde ağrı hissediyor. Ya her ağrının bir çözümü var. Sadece nasıl antrenman yapman gerektiğini bilmiyorsun. Deadlift yaparken belin ağrıyor, evet, neden? Çünkü mobiliten iyi değil. Eklemlerini ideal pozisyona sokamıyorsun. Kasların yeteri kadar esnek olmadığı için senin hamstringlerin, arka bacakların belini içe doğru çekerek gelmesi gereken ideal pozisyona girmesini engelleyerek belli başlı eklem ve kasların daha fazla yükü devralmasına sebep oluyor. Sen bu arka bacaklarındaki esnekliği arttırdığın zaman, kor kaslarını güçlendirdiğin zaman senin omurganı destekleyecek yapıyı tekrardan aktive etmiş olacaksın. Dolayısıyla deadlift'te hiçbir şekilde ağrısızı hissetmeyeceksin. Tabii ama bunların hepsi pratik istiyor. Yani sen sürekli ağır kaldırmaya çalışan bir insansan hiçbir zaman o konuma gelemeyeceksin. Kaldırdığın ağırlıkları %50, %60 düşürüp mobilite antrenmanlarına hareketten önce önem verip eklemlerini tabiri caizse bir nevi yağlayarak, bakımını yaparak antrenmana hazırlaman gerekiyor. Vücudunu prime yapman gerekiyor. Deadlift basit bir hareket değil. Öyle yataktan kalkıp yapabileceğin bir hareket değil. Öncesinde belli başlı bir hazırlık yapman gerekiyor. Spor salonunda yaptığın hareketlerin de belli bir zorluk derecesi var. İşte sen omuz presi makinede yapabilirsin. Bench'e oturarak sırtını yaslayarak yapabilirsin. Ayakta omuz presi yapabilirsin. Bunların hepsi gittikçe zorlaşıyor. Pilates topunun üzerine oturup omuz presi yapmaya çalışabilirsin. Vücudun sürekli merkezi bölgesini bulmaya çalışmak için, mücadele vereceği için kor kaslarını ister istemez aktive etmek zorunda kalacaksın. Ağırlıklarını düşürmek zorunda kalacaksın. Bir dizinin üzerine çömelerek omuz presi yapabilirsin. Ayakta tek bacağını kaldırarak karnına çekip 90 derece tutup tek kolunla omuz presi yapabilirsin. Bunların hepsi hareketi kademeli olarak sana zorlaştıran, stabilizasyonunu arttırmana yardımcı olacak hareketler. Senin sadece sakatladığın eklemi spesifik olarak güçlendirmen gerekmiyor. Aynı zamanda bu eklemin diğer eklemlerle koordineli olarak nasıl hareket etmesi gerektiğini de tekrardan vücuduna öğretmen gerekiyor. İşte sen kendini sabitleyip vücudunu sabitleyerek omuz pres yapıyor olabilirsin ağrısızı çekmeden. Ama squat omuz pres, işte çömelip kalkarken omuzlarını hareket ettirdiğinde mesela birden fazla eklemi aynı anda koordineli bir şekilde hareket ettirmen gerekiyor. Senin ayak bileklerin hareket ediyor, diz kapakların, kalçan, omuzun, neredeyse bütün eklemlerin hareket ediyor çömelerek omuz pres yaptığında. Sadece sakat bir insan olmana da gerek yok. Şu an spor salonunda yıllardır antrenman yapan, ağrısızı çeken insanlar ya da ağrısızı çekmese bile gelmek istediği noktaya bir şekilde gelemeyen insanların bu şekilde hareketleri zorlaştırarak, eklem kabiliyetlerini genişleterek hedeflerine ulaşmaları mümkün. Şimdi ne oluyor? Sen sürekli olarak leg press yaptığında quadriceps kaslarını, ön bacak kaslarını güçlendirmiş oluyorsun. Güzel, hoş, ön bacak kasların çok güçlü. Leg press'te işte bir ton press yapabiliyorsun mesela. Ama ne oluyor squat'a geldiğinde, şimdi bu çok güçlü bacaklara güvenip fazla ağırlık yüklediğinde senin zincirin zayıf halkası yani belin o kaldırdığın ağırlığın yarısından daha azını kaldırsan bile o harekete yabancı olduğu için patlak vermeye başlıyor. Leg press ile squat birbirinden tamamıyla farklı hareketler. Bir harekette spesifik olarak bir kası izole ediyorsun, onu güçlendiriyorsun. Ama o kasa güvenerek serbest ağırlıkta, squat'ta kaldırdığın ağırlık, yani ön bacaklarının güçlü olması sana bu noktada dezavantaj sağlayabilir. Zincir her zaman en zayıf halkasından kopacaktır. Bir halkayı çok fazla güçlendirmeye odaklanma, hiçbir işe yaramayacak. Sen istediğin kadar kalınlaştır, sadece bir halkaya odaklanıyorsun. Bir sonraki halka zayıf olduğunda oradan kopacak. Bu makinaları antrenmanlarda hiçbir şekilde kullanmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Ya aynı zamanda serbest ağırlıkları da bir yere kadar yapabilirsin. Mesela haftada belli bir set tekrar squat, deadlift gibi omurgana çok fazla stres yükleyecek serbest ağırlık hareketi yapabilirsin. Senin omurganın da kaldırabileceği belli bir stres var. Bir süre sonra ne kadar güçlü olursan ol bu kasların bir direnç toleransı var, tükenişe ulaşacaktır. Dolayısıyla kasların eklemini, omurganı yeteri kadar sabitleyemeyeceği için de belinde ağrı hissetmeye başlayabilirsin. Makineler tam olarak burada devreye giriyor. Sen antrenman yoğunluğunu arttırmak istiyorsan, serbest ağırlıkla diyelim işte o hafta deadlift squat yaptın ama hala daha kaslarını biraz daha zorlamak istiyorsun. Makinelere odaklanabilirsin. Mesela işte deadlift sırt kaslarını aktive ediyor değil mi? Dirence baktığın zaman nasıl yere dik bir şekilde direnç oluşturuyor. Dolayısıyla beline ciddi anlamda yük biniyor. Ama sen sırt kaslarını beline fazla yük bindirmeden nasıl geliştirebilirsin? Seated cable row. Direnç nasıl yatayda? Kabloyu kendine doğru, karnına doğru çekiyorsun. Omurgan hiçbir şekilde strese maruz kalmıyor. Bu şekilde kaslarını, omurganı yormadan geliştirmeye devam edebiliyorsun. Makinelerin mutlaka antrenman programlamasında yeri var. Fakat sadece makinelerde çalıştığında az önce anlattığım dezavantajlarla yüzleşme ihtimalin yüksek. Zaten 15. bölümde de serbest ağırlıklarla makineleri detaylı bir şekilde kıyaslamıştım. O bölümü de dinleyerek detaylı bilgi edinebilirsin. Değinmek istediğim bir diğer noktada ayak kasları. Sakatlıkların büyük bir kısmı buradan başlıyor. Ne alaka diyebilirsin ama sen vücuduna baktığında senin evin temeli ayakların. Yani orada herhangi bir dengesizlik olduğunda bütün stres kademeli olarak üst tarafa yansıyor. Senin temelin sağlam değilse o evi ayakta tutma ihtimalin zorlaşıyor. Ayağının bir tanesi biraz içe basıyorsa, sen squat yaparken dizini içe doğru almana sebep olacak, kalçan dolayısıyla takip edecek, omzun ona göre şekil alacak derken uzun vadede sinir sıkışmalarına sebep olabilir. İşte buna ne sebep oluyor? Sürekli olarak giydiğimiz dar ayakkabılar, ucu sivri ayakkabılar, aynı şekilde hem erkekler hem kadınlar için baş parmağını içe doğru bastırıyor, ayağının şekli değişiyor. Zaten ayakkabıların neden bu şekilde yapıldığına da hala anlam veremiyorum. Yani bizim ayağımız sivri değil ki. Neden ayakkabıları sivri yapıyorsunuz? Bizim ayağımız gittikçe genişliyor. Neden sivri olunca hani göze daha güzel geliyor? Nereden çıktı bu algı? Ayak kaslarının ne kadar güçlü olduğunu test etmen için çok kolay bir hareket gösteriyorum hemen sana. Ayaklarını çıplak bir şekilde yere koydun. baş parmağını diğer dört parmağını yerde tutarak benim ellerimi ayaklarım gibi düşün. Şu da baş parmağım. Baş parmağımı kaldırıyorum. Diğer dört parmağı yere doğru bastırıyorum. Sonra tam tersini yapıyorum. Baş parmağımı yere bastırıyorum. Diğer dört parmağı kaldırıyorum. Bunu yapabiliyorsan ayak kasların yeteri kadar güçlüdür. Ama çok büyük bir kısmınızın bunu yapamadığını göreceksiniz. Parmaklarını kontrol bile edemiyorsun. Bak ben ellerimi nasıl istediğim gibi hareket ettirebiliyorum değil mi? Ayak parmaklarımla da koordinasyonun, iletişimin bu kadar güçlü olması lazım. Ama ayağımızı soktuğumuz kalıplardan ötürü sürekli olarak ayakkabılarla gezdiğimizden dolayı bu yeteneğimizi kaybetmiş durumdayız. Gün içinde 10 bin adım atıyorsun değil mi? 10 bin kez bu yanlış paterni tekrar ettiğinde ister istemez dizinde ağrılar, belinde ağrılar, yaşama ihtimalin çok yüksek. Yani sağlam bir insanın ayağının altına şöyle 1-2 santimlik bir cisim koy. Diyelim hani topuğunun altına şöyle 1-2 santim kalınlığında bir şey koy. Bütün gün onunla yürü. Akşam eve geldiğinde belinin ne kadar ağrıdığını göreceksin. Sadece 1-2 santim bile 10 bin adımdan sonra vücudunun bütün dengesini, sistemini bozacak. Bununla ilgili yapabileceğiniz bir sürü antrenman var. İşte ayağının altına havlu koyarak böyle parmaklarınla havluyu çekmeye çalışabilirsin. Az önce bahsettiğim parmak antrenmanlarını düzenli olarak yapabilirsin. Yalın ayak sık sık yürüyebilirsin. Özellikle kumda, çimde böyle yürüdüğünde. Evde kesinlikle terlik, ayakkabı giymeyin. Evde bari giymeyin. Yani ayak kaslarınızın güçlenmesine müsaade edin. Parmaklarınızla yeri kavrayın. O bağlantıyı güçlendirmeye çalışın. Ayakların altında da bir sürü kas bulunuyor. Hemen Google'a yazdığında göreceksin. Ayrıca ayak ve ellerimiz çok önemli. Bütün sinir uçları ayak ve ellerde toplanıyor. O yüzden bu sinirsel, nörolojik bağlantıyı güçlendirmeye çalışın. Şimdi spor salonuna geldiğinde amacın vücudunu prime yapmak değil mi? Mobilite hareketlerini yapıyorsun. İşte spor salonunda kaldıracağın, o gün kaldıracağın hareketlerin aynı hareket paternlerini, denge ve stabilizasyonunu zorlayarak, eklem hareket kabiliyetini zorlayarak, kas esnekliğini arttırmaya çalışarak antrene ediyorsun öncesinde. Yani vücudu antrenmana hazırlıyorsun. Spor salonuna gider gitmez direkt ağırlık kaldırmaya başlama. Eklemlerini ideal pozisyona sokmadan, işte belli başlı kaslarını gevşetmeden, eklemleri yağlamadan strese maruz bıraktığında sakatlanma riskin artacak. Hiç sakatlanmasan bile kas gelişimin direkt olarak yavaşlayacak. Antrenmandan alacağın verim, pump hissi, bunların hepsi düzgün bir mobilite antrenmanıyla arttırılabilir. Sizle Defi performansı paylaştım. Onda 4 farklı mobilite günü var. Her günde yaklaşık 13-15 tane hareket var. Bunları antrenman öncesinde ısınma olarak yapabilirsiniz. Hangi hareketlerde daha fazla zorlanıyorsan o hareketleri daha sık yapmaya çalış. Antrenman performansının, kas gelişiminin, yağ yakımının ne derecede hızlı bir şekilde arttığını göreceksin. Ve bu hareketleri yaparken niyet çok önemli. Yani bunları sadece böyle yapmak için yapma. Bu hareketleri yaparken terlemen lazım. Kaslarını mümkün olduğunca kasıp sınırlarını zorlaman lazım. Vücut ağırlığınla yaptığın hareketler. Zaten PDF'te hareketlerin üzerine tıkladığında YouTube'daki videoları göreceksin. Aynı tekniği uygulamaya çalış. Kaslarını mümkün olduğunca sıkıp bağlantıyı arttırmaya çalış. İçten kasılma yaratıyorsun. Amacın bu mobilite hareketlerini bitirdiğinde terlemek. Sen çömeldiğinde topuğun yerdeyken diz kapağın parmak uçlarını geçemiyorsa squat yaptığında belin tabii ağrıyacak. O yüzden antrenman öncesinde bu ayak bileğine yönelik mobilite hareketlerini yine programda bulacaksın. Bol bol yapmaya çalış. Diz kapağını mümkün olduğunca topuğunu kaldırmadan öne doğru zorla. Bir süre sonra eklem adapte olacak, ajiliten onun esnecek. Rahat bir şekilde squat yapabileceksin. Dolayısıyla belindeki stres azalacak. Kas gelişimin doğrudan artacak. Bu mobilite hareketleri de kişiye özel yapılması gerekiyor. Dediğim gibi nerede eksikliğin varsa ona yönel. Vakit kaybetme. Yani omuz mobiliten çok iyi ise omuzlarınla uğraşmana gerek yok. Kalçana odaklan. Zaten bu hareketleri yaptığında nerede nasıl zorlandığını göreceksin. Onlara daha fazla odaklanmaya çalış. Bu hareketleri vücudunu fabrika ayarlarına geri döndürmek için yapıyorsun. Bunu arabanın lastikleri gibi düşünebilirsin. Bir lastik sönük. Senin spesifik olarak o lastiği şişirmen lazım. Arabanın performansı ancak öyle artacak. Zaten yeteri kadar hava olan lastiği şişirmenin bir anlamı yok. Aynı şekilde zaten düzgün hareket eden eklemi daha fazla zorlamana gerek yok. Hangi lastik sönükse ona odaklan. Mesela omuz pres yaparken sürekli omzunda böyle bir kütleme hissediyorsan, büyük ihtimalle omzun öne doğru yuvarlanmış durumda. Senin ne yapman lazım? Ters kas grubunu, yani kürek kemiklerinin arasındaki romboid kaslarını güçlendirmen lazım. Direnç bantlarıyla izometrik kasılmalar yapabilirsin. Omuzlarını gelmesini istediğin ideal açı ve pozisyonlara getirerek kaslarını sıkıp bağlantı kurabilirsin. Antrenmanlarında omuz presten önce çekiş hareketlerini yapabilirsin. Senin omzun öne doğru yuvarlanmışsa hangi kaslar zayıf? Romboid kasları, kürek kemiklerinin arasında bulunan kaslar. Aynı zamanda kanat kası, senin omzunu sabitleyen, aşağı doğru bastıran bir kas değil mi? yukarıdan çekiş hareketleri yapıyorsun. Yataydan göğsüne doğru çekiş hareketleri yapıyorsun. Omzu mümkün olduğunca yerine oturtturup etrafındaki kasları güçlendirmeye çalışıyorsun. Sürekli olarak prese odaklandığında omzun daha da öne yuvarlanacaktır. Her zaman omuz problemi yaşayanlar için çekiş hareketlerini itiş hareketlerinden önce tutun. Daha fazla set ve tekrar yapmaya çalışın. Vücuda yıllardır yanlış yaptığı hareketi unutturup yenisini öğrenmek sıfırdan öğrenmesinden çok daha zor. O nörolojik bağlantı yanlış hareket paterniyle o kadar güçlenmiş ki çünkü çok fazla pratik yapmış yıllardır. Senin o bağlantıyı tamamıyla koparıp yeni bir bağlantı kurman sıfırdan bağlantıyı inşa etmenden çok daha zor olacaktır. Bu yüzden yaptığınız hareketlerin tekniğine dikkat edin. Yanlış bir şekilde öğrendiğinizde onu düzeltmek uzun zaman alacak. Ve işte bu kiposis, lordoz, işte skolyosis, bu tarz postürel rahatsızlıklar böyle bir gecede olmuyor. Senin bu yanlış öğrendiğin hareket paternlerini yıllarca takip ettiğinde bir süre sonra 70 yaşına geldiğinde iki büklüm kalıyorsun. Omurganın şekil değiştirmesi çok uzun zaman alan bir süreç. Vücut farkındalığını arttırırsan şimdiden bunun önüne geçebilirsin. Fakat vücudunun sana verdiği mesajları görmezden gelirsen, ağrıları, sızıları öteleyip senin bir insan olarak acısız, ağrısız, sızısız çömelmen, eğilmen, kalkman, zıplaman, koşman gerekiyorsa ve bunu ağrı hissettiğin için yapmıyorsan anla ki doğru yolda değilsin. Biz doğduğumuzda bu ağrıların hiçbiri yoktu. Şu an olması için de hiçbir sebep yok. Her türlü ağrıdan, sızıdan iyileşmen mümkün. Sadece ne yapman gerektiğini, doğru dozu bilmen gerekiyor. Spor salonuna her gittiğinde ağır kilolar kaldırmak, sert antrenman yapmak zorunda değilsin. Temel hareketlerin tekniğini hafif kilolarla pratik yapabilirsin. Sadece bir pratik günü planla kendine. Salona 3 gün, 4 gün gidiyorsan bir gününde sadece gidip serbest ağırlıklarla, hafif kilolarla hareketlerin tekniğini pratik yap, vücuduna öğretmeye çalış, o nörolojik bağlantıyı güçlendirmeye çalış. Kendini video çekebilirsin, tekniğini kritik yapabilirsin, hatalarını düzeltebilirsin. Bu şekilde performansın kas kapasitende doğrudan artacaktır. Bu correctional exercise olarak adlandırılan işte fizyoterapistlerin sana verdiği hareketler ya da mobilite hareketleri sık yapıldığında en fazla etkiyi gösterecek. Senin buradaki amacın tek seferde böyle 1 saat 2 saat bu hareketleri tekrar etmen değil, mümkün olduğunca bu hareket paternini vücuduna sık sık hatırlatarak vücuduna bilinçsiz bir şekilde de bu şekilde hareket etmeyi öğretiyorsun aslında. Burada tekrar çok önemli. Dediğim gibi mesela yanlış yürüdüğünde 10 bin adım atıyorsun, 100 bin adım atıyorsun. Bu şekilde yıllarca yaşıyorsun. Vücudun bunu öğreniyor. Senin vücudun bu yanlış paterni binlerce kez tekrar yapmışken senin işte 1 saat antrenman yapıp 100 tekrar yapman hiçbir şeyi değiştirmeyecek. 5 dakika 10 dakika antrenman yap fakat her gün sık sık bunu mutlaka vücuduna hatırlat. Bir süre sonra vücudun senin onu zorladığın adaptasyona ayak uyduracaktır. Belli bir hareket paternini yeniden öğrenmek ne yapacağını nasıl hareket edeceğini bilmekle olmuyor. Sen nasıl hareket etmen gerektiğini biliyor olabilirsin ama vücudun bunu öğrenmedi. Bunu kafasına vura vura tekrar yapa yapa öğretmen gerekiyor. Çünkü sen gün içinde tek düşündüğün şey bu değil. Sen her adım attığında acaba düzgün adım atıyor muyum diye düşünmüyorsun ki. Bilinçaltına yerleştirmen gerekiyor bunu. Bir şeyin refleks haline gelmesi için de binlerce kez tekrar yapman gerekiyor. Evet, uzun bir ara vermiştin. Sakatlık, o bu herhangi bir sebepten dolayı. İlk olarak ne yaptın? Düzgün bir şekilde full açıda hareket edebildiğinden emin oldun. Daha sonra bu hareket açısındaki stabilizasyonunu geliştirdin. İzometrik kasılmalar yapabilirsin, direnç bandını kullanabilirsin. Mobilite hareketleriyle içten kasılma yaratabilirsin. Bunları sık sık tekrar ettin, yavaş tempo uyguladın. Antrenmanda neler yapman gerekiyor? Ağırlık antrenmanlarında temel hareketleri sık sık pratik yapman gerekiyor. Bunlar neler? Başının üzerinde yaptığın itiş ve çekiş hareketleri. Omuz pres ya da lat pull down. Yatay düzlemde yaptığın itiş ve çekiş hareketleri. Bench press ya da row. Çömelme, squat ya da deadlift. Kalçanı geriye doğru alarak yaptığın hareketler. Bu hareket paternlerini antrenman programında uyguladığından emin ol. Kullandığın ekipman çok önemli değil. Tabii ki de programlamada bunların da önemi var. Belli bir plan dahilinde yapılması gerekiyor. Fakat bu hareket açılarını işte dumbbell olur, barbell olur, makine ile olur bir şekilde antrene ettiğinden emin ol. Çünkü bu açıda hareket ettiğinde belli başlı kasların aktif olacak. O belli başlı kasların güçlenmesi şart. Sen gün içinde de o hareket paternlerini uyguluyorken o kasların güçlü bir şekilde senin eklemlerini desteklemesi şart. İlk başta makine ile başlayabilirsin. Serbest ağırlığa geçtiğinde birden fazla eklemi aynı anda hareket ettirdiğinde o kas ve eklem arasındaki koordinasyonu da geliştirmiş olacaksın. Tabii dediğim gibi her hareketin bir zorluk derecesi var. Bunu da seviyene göre yavaş yavaş arttırabilirsin. Tek taraflı hareketlere odaklan. Sakatlıktan yeni çıktığın hareketleri ayrı ayrı çalıştır. Dumbbell'lar bu konuda çok iyi ya da cable makinesini kullanabilirsin. Direnç bantlarını kullanabilirsin. tek bacakla step up, omuz pres, göğüs pres, row bunların hepsini tek taraflı uygulayabilirsin. Aynı zamanda çok yönlü hareketlere programında yer ver. Defi Performans bu konuda gerçekten çok iyi bir program. Sizle paylaştım. Linkten ücretsiz olarak PDF indirebilirsiniz. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda daha farklı programları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şu an yeni bir program üzerinde çalışıyorum. Antrenmanlarda yaptığınız hareketlerin çok yönlü olduğuna emin olun. Sadece sagittal plane'de yukarı aşağı hareket etmeyin. Rotasyon hareketleri yapın. Sağa sola doğru hareket edin. Kullanmadığınız hareket açısını vücudunuz unutacak. Sık sık hatırlatmanız gerekiyor. Sadece bilmeniz yeterli değil. Vücudunuza öğretmeniz gerekiyor. Bazı önemli konular sıklık, şiddetten ziyade sık pratik yapma. Yavaş tempo. Çok yönlü hareketler. Hareketlerin zorluk derecesini kademeli olarak arttırma. Mobilite ve eklem hareket kabiliyetini arttırma. Antrenmanlardan önce vücudu prime yaparak hazırlama. İzometrik kasılmalar denge ve stabilizasyona odaklanma. Direnç bandı, fizyobol gibi ekipmanlardan yararlanma. Bunların hepsine dikkat edin. Sakatlığın derecesine bağlı olarak yaklaşık 1 ila 3 ay arasında sürebilir bu süreç. Dediklerimi ne kadar düzenli uygularsan bu süreci o kadar kolay bir şekilde atlatacaksın. Sakatlık riskini ilerleyen zamanlarda o kadar azaltacaksın. Sakatlığın ana kaynağını, problemini çözmezsen sürekli olarak sakatlanmaya devam edeceksin. İşte bir yerini incittin, zamana bıraktın. Bir süre antrenman yapmadın, vücudun kendi kendine iyileşti. Tekrar antrenmanlara başladın. Bir süre sonra aynı sakatlığı tekrar yaşama ihtimalin yüksek. Çünkü ana problemi çözmedin. O eklemin pozisyonunu düzeltmedin. Hareket kabiliyetini geliştirmedin. Stabilizasyonunu arttırmadın. Eklemi çevreleyen kasları güçlendirmedin. Problemin ana kaynağını tespit et ve kendine çıkarttığın planla düzenli olarak kararlı bir şekilde bunun üzerine çalış. Vücudunuza 70 yıl daha yaşayacağınız bir ev gibi davranın. Çünkü bu böyle. Ölene kadar bu bedende yaşayacaksın. Dolayısıyla buna bakman lazım değil mi? Bakımını yapman lazım. Olaya bu gözle bakın. Aktif vücudun içinde sedanter bir yaşam yaşamayın. Ben mobilite hareketlerini görmezden gelen insanları bu şekilde kategorilendiriyorum. Evet, antrenmana gidiyorlar, aktifler, aktif gibi görünüyorlar. Fakat kullanamadıkları birçok hareket açısı var. Aslında aktif vücutta sedanter bir yaşam sürüyorlar. Kendinizi böyle bir konuma sokmayın. Umarım bu videoda konuştuklarımız sana bir bakış açısı katmıştır. Umarım bu videoda konuştuklarımızı düzenli olarak uygulayarak sakatlanmadan hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşabilirsin. Yorumlarda kendi sakatlık sürecinle alakalı edindiğin tecrübeleri paylaşabilirsin, sorularını sorabilirsin. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.